İki ayrı bölüm okutacağım sizlere. Belki bir kardeş Luka Matta 19'u açsın. Örneğin Subatay sen istersen 19. bölüm Matta 19. 16'dan 22'ye kadar olan kesim. Hatice aramızda yok. Hadi bu sefer de sana söyleyelim. Sen de Luka 19'u aç. Bakın çok güzel. İkisi de 19. bölümde. Matta 19, 16'dan 22'ye kadar olan kesim. Subatay okuyacak bize. Ondan sonra kardeşim okumayı bitirdikten sonra da Hatice kardeş de 19. bölüm Luka. 1. ayetten 8. ayete kadar. 8 de dahil. 1'den 8'e kadar olan kesim. Buyur kardeşim.
Adamın biri İsa'ya gelip, öğretmenim sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım diye sordu. İsa, bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun dedi. İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan onun buyruklarını yerine getir. Hangi buyrukları diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi. Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin. Genç adam bunların hepsini yerine getirdim dedi. Daha ne eksiğim var? İsa ona eğer eksiksiz olmak istiyorsan git varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle dedi. Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa öğrencilerine size doğrusunu söyleyeyim dedi. Zengin kişi göklerin egemenliğine zor girecek. Yine şunu söyleyeyim ki devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır.
22 değil mi?
25'e kadar geldi.
Tamam çok güzel. Çok güzel. Tabii tabii. Sen de ilk 8 ayet okuyorsun. 19. bölüm ilk 8 ayet.
İsa Eriha'ya girdi. Kentin içinden geçiyordu. Orada vergi görevlilerinin başı olan Zakkay adında zengin bir adam vardı. İsa'nın kim olduğunu görmek istiyor. Ama boyu kısa olduğu için kalabalıktan ötürü göremiyordu İsa'yı. Görebilmek için önden koşup bir yabanın incir ağacına tırmandı. Çünkü İsa oradan geçecekti. İsa oraya varınca yukarı bakıp Zakkay çabuk in aşağı dedi. Bugün senin evinde kalmam gerekiyor. Zakkay hızla aşağı indi ve sevinç içinde İsa'yı evine buyur etti. Bunu görenlerin hepsi söylenmeye başladı. Gidip günahkar birine konuk oldu dediler. Zakkay ayağa kalkıp Rabbe şöyle dedi. Ya Rab işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa 4 katını geri vereceğim.
Teşekkür ederim. Şimdi iki ayrı kişi. Doğru mu? Başta ne söyledim? Ortak olan yönleri ikisi de varlıklı değil mi? Ve ikisi de sahip oldukları konum iyi bir noktada. Biri vergi memuru. Yani memurun başı aslında müdür konumunda Zakkay. Diğeri de ticaretle uğraşan bir kişi. Yani bugünün ifadesiyle bir iş adamı. Vergi memuru da iyi bir noktada. Bu genç de, zengin olan genç de iyi bir noktada. Bu kişilerin bir ortak yönü daha var. İkisi de para bağımlısı. Paraya bağımlı olan kişiler bu ikisi de. Ama baktığımız zaman sevgili kardeşler, sizler şunu diyebilirsiniz bana. Ya ben çok şükür para bağımlısı değilim. Ama bugün günümüzde içinde yaşadığımız topluma baktığımızda ya da geldiğimiz topluma baktığımızda sadece para değil ama birçok şeyin bağımlısı olduklarını görüyoruz. Birçok insan birçok şeyin bağımlısı olabilir. Ben şimdi bağımlılık ne demek desem, insanlar tabii ki hemen işte eroin bağımlısı diyecek, değil mi? Sigara bağımlısı diyecek, alkol bağımlısı diyecek, değil mi? Bunları sıralayabilir. Ya bunlar da olabilir. Ama bunun dışında internet bağımlısı olanları da ben çok tanıdım. Bakın, cep telefonu bağımlısı olanı da tanıdım. Öyle bağımlı ki, değerli kardeşler, bir şey yazıyor. Benim cep telefonum yok. Hamdolsun ki yok. Bir şey yazıyor. Belki bir mesaj, belki bir düşünce, belki bir atasözü. Yazıyor genel olaraktan. Kontrol ediyor. Beğenildi mi, beğenilmedi mi? Bu mu, bu mu? Ama bir de şu var. Okudu, okumadı. Ulan okudu ama bak cevap vermedi diyor. Ulan insan hiç olmazsa düşüncesini yazar. Ya kardeşim, o zaman niye sen gönderiyorsun? Yani sen bir yanıt almak için mi öyle bir beklenti içerisinde bizim? O zaman gönderme. Bazen bazı kardeşlerle konuşurken öyle diyorum. O zaman göndermeyeceksin kardeşim. Beklenti içerisindeysen çok büyük bir tehlike. Onun için gerçekten bırak şimdi ilk aklımıza sigara ya da alkol ya da başka bir şey gelebilir, eroin gibi, esrar gibi, neyse. Bırakın onları. Bugün günümüzde bu içinde yaşadığımız toplumda evine bağımlı, arabasına bağımlı insanları gördüm ben Almanlarda. İlah gibi, arabası ilah. İki günde bir arabasını yıkıyor. İlginç değil mi? Demek ki bağımlılığın sınırı yok. İnsan birçok şeyin bağımlısı olabilir değerli kardeşler. Öyle insanlar var ki bir de kariyer sahibi. Daha da üste çıkma gayreti içerisinde. Daha üst nokta, daha üst nokta, daha üst nokta. Bir hırs var, hırs. Keşke Rabbin sözüne karşı da öyle bir hırs olsa. Daha fazla öğreneyim. Ya daha fazla okumam lazım. Daha çok Rabbin sözünde gelişmem lazım, büyümem lazım. Nerede? Ya üzülerek söylüyorum. Yani bunu söylerken belki bir eleştiri gibi geliyor olabilir size. Bakın, eleştirmiyorum. Her zaman diyorum ya, parmakla gösterirken üç parmak seni gösteriyor Recep. Ben bunu söylememdeki neden şu. Gayret, gösterdiğiniz alan hangi alansa, yalvarırım ait olduğumuz Rabbin vermiş olduğu o yaşamda gelişmek için o söze de bağlı olma konusunda, onu öğrenme konusunda da aynı gayret içerisinde olun. O hırs bu konuda da olsun. O zaman sesim çıkmaz sevgili kardeşler. Emin olun, bunu özellikle söyleme ihtiyacı duydum. Zakay, Roma hükümeti adına vergi toplayan bir kişi. Roma hükümeti adına vergi toplayan bir kişi, zengin bir kişi. Ama bu kişinin ismi ona yakışmamış aslında. Diyeceksiniz ya neden? Şimdi biliyorsunuz Yahudi kültüründe isimler çok önemli. Öyle gelişi güzel isim verilmiyordu. Bunu burada bazen dile getirmişimdir. Zakay'ın anlamına bakarsanız İbranice'de ne demek biliyor musunuz? Dürüst. Yamuk yapmayan. Özü, sözü doğru anlamına geliyor. Ama ne doğrulukla ne dürüstlükle uzaktan yakından ilişkisi olmadığını görüyoruz. Olayı okuduk sevgili kardeşler. Şimdi bu kişi sadece tapınak vergisi toplamakla kalmıyor. Daha da fazlasını alaraktan hükümete ait olan kısmını veriyor. Ama fazlalığı da cebine indiren bir kişi. Zakay. Fazlalığı da cebine indiren bir kişi. Yani iliğine kadar, milletin iliğine kadar emen bir kişi. Onun için halk bunu hiç sevmiyordu. Halk zakayı vergi memurundan nefret ediyorlardı. Çünkü onlar da biliyorlardı ki bizden fazlasıyla para topluyor. Yani gereğinden fazla para topluyor. O açıdan çok sevilen biri değildi değerli kardeşler. Ama ilginç olan bir şey var. Ya tamam, insanı gözle baktığımız zaman insanlar tarafından sevilmeyen Rab tarafından sevildiğini görüyoruz. Ne kadar ilginç değil mi? O kadar kalabalık içerisinde halkın nefret ettiği, halkın istemediği kişinin evine gidiyor Rabbimiz. O kişinin kurtuluşuna vesile oluyor. Bu müthiş bir olay ya. Bu da bize şu gerçeği tekrar anımsatıyor. Rab ayrım yapmıyor. Hamdolsun ki tüm insanlığı sonsuz sevgiyle seven bir Tanrı. Çünkü her canın kurtuluşunu özlemle bekleyen diri bir Tanrı, hamdolsun. Şimdi ne yapıyor? Bu kişi kentin içinden geçmekte olan İsa'yı görmek için en önden koşuyor ve yol kenarında bulunan incir ağacına tırmanıyor. Neden incir ağacına tırmanıyor? Çünkü boyu kısa olmuş olduğu için. Şimdi burada boyu kısa olduğuna göre belki cüceydi. Yani bilmiyoruz. Oldukça kısa. İsa'nın filmini belki izlediniz. Orada da kısa olan birini seçmişlerdi. Cüce. Bir kişiyi seçmişlerdi. Yani yoksa burada boyunun kısalığını dile getirmezdi. Zakay adında bir vergi memuru vardı. Koştu, ağaca tırmandı derdi, değil mi? Ama boyunun kısalığından söz ettiğine göre bence kayda değer nitelikte bu adamın boyu gerçekten de kısaydı. Belki cüce diyebileceğimiz kadar. Ama kendisi küçüktü. Ama değerli kardeşler, kalabalık, yani önündeki engel ondan çok daha büyük. Doğru mu? Şimdi nerede o küçük, kalabalık büyük, öyle küçük bir kişi o engeli aşmasını beceriyor ve ağaca tırmanıyor İsa'yı görebilmek için. O zaman diyebilir miyiz? Ya kardeşim, benim yapacaklarım var, değil mi? Benim yapamadığımı yapacak olan Tanrı var. Yani biz aslında bu örnek bizim için güzel bir örnek olsun. Bizler kendi üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Bu adam ne yaptı? Bir çözüm buldu. Ah, şimdi kalabalık büyük. Ben o kalabalık içerisinde nasıl kalabalığı yarıp da İsa'yı göreceğim bu kadar kalabalık içerisinde diyebilirdi. Kendisini geri çekebilirdi, değil mi? Ama hayır. Olumsuzluk, o büyük engel hiçbir şey ifade etmediğine tanık oluyoruz değerli kardeşler. Ve üstelik sadece bırakın o kalabalığı, bir müdür ya, koskoca bir müdürün ağaca tırmanması ayıplanacak kadar bir nokta, yani diyebilirdi. Yani ben şimdi bir müdür konumum, benim müdür konumundayım. Ulan müdüre bak, ağaca tırmanmış. Değil mi? Bunu da düşünebilirdi. Ama hiçbir şeyi düşünmediğini görüyoruz. Demek ki adımı attıran Rab değil. Sen adım atıyorsun, gayret içerisine giriyorsun, o gayreti de sonuca götürecek olan Rabbin kendisi, hamdolsun. Bu harika bir şey sevgili kardeşler. Onun için ekmek elden su gölden bir hayat yok. Bakın çok net. Armut piş, ağzıma düş. Böyle bir hayat yok çok şükür. Bizler robot yaratılmadık değerli kardeşler. Evet, bu kişi tüm olumsuzlukları hiçe sayıyor, aşağılanmaları hiçe sayıyor ve ne yapıyor? Ağaca tırmanıyor. Çünkü yüreğinde büyük bir istek vardı sevgili kardeşler. Ve bu istek ne yaptı? Tüm olumsuzlukları geride bırakmasını sağladı hamdolsun. Şimdi neydi acaba Zaka'yı harekete geçiren? Sizce ne olabilir Zaka'yı harekete geçiren, İsa Mesih'e yönelten, ağaca kadar çıkmasını sağlayan neydi sizce? Ne olabilir? İlk planda ne gelebilir aklınıza? İlk bakılışta. Şimdi Ferisi Nikodimos'u biliyorsunuz, bir din adamı. O da kalktı gece vakti İsa'yı ziyaret etmek zorunda kaldı. İsa'yı ziyaret etmesini sağlayan neydi? Onun da kafasında bir takım şeyler vardı. O da en önemli olan yeniden doğmanın ne demek olduğunu öğrenmek. Yani o merakını, Enver'in dediği gibi, merakını gidermek için, merakını yenmek için, değil mi? Ne yaptı? Ya bir bakayım edeyim, dedi kendi kendine. Ama başka bir açıdan baktığımız zaman evet merak olabilir. Merak onu harekete geçirmiş olabilir. Ama içinde, yüreğinde bir boşluk olduğu da kesin. Bakın, maddi yönden sıkıntısı yok bu adamın. Biz bu içinde yaşadığımız yeryüzünde, bu dönemde bile maddiyatın her şey olmadığına çoğu kez tanık olmuşuzdur. Her şey hani para değil. Bu adamın öyle bir sıkıntısı yok. Doğru mu? Ama buna rağmen yine her şeyi ayaklar altına alıp ağaca tırmanmaktan geri durmuyor Ferisi Nikodemus gibi. Belki bazılarımız da ben yaşadım yani Türkiye'de bunu çok. Merakını yenmek için bu tür kilise toplantılarına katılanlar da var. Özellikle bizim toplumda. Nasıl ibadet ediyorlar? Mesela ben 79'a ilk girdiğimde bende de bir meraktı. Nasıl tapınıyorlar Tanrı'ya? Nasıl ibadet ediyorlar? Bir merak. Merak benim o kiliseye girmeme neden olmuştu sevgili kardeşler. İlginç olan gerçekten de bu vergi memurunun önündeki o koskocaman engelleri başarıyla aşmış olması sevgili kardeşler. Birçok bahaneler üretebilirdi. Ama hamdolsun üretmediğini tanık oluyoruz. Evet, şimdi bu isteği görüyor. Bu gayreti görüyor. Belki Rab onun yüreğindeki, belki değil de mutlaka onun yüreğindeki o eksikliği, boşluğu da biliyordu, görüyordu. Ve Rabbimizin böyle bir istek karşısında ona nasıl davrandığına dikkat edin değerli kardeşler. Ne yapıyor? Okuduk. Ağacın önünde duruyor. Yukarıya bakıyor. Değil mi? Zakay diyor. Aşağı in. Bugün senin evinde kalmam gerekiyor. Şimdi bakın. Kendini başka bir yerde yok ha. Kutsal kitabın hiçbir yerinde yok. Sadece burada İsa kendini davet ettiriyor Zakay'a. Aslında bu büyük bir onur. İsa Mesih'in Zakay'ın evine gitmiş olması aslında Zakay için büyük bir onur. Yani aslında Zakay'ı bu sözlerle in aşağıya çabuk. Senin evinde kalmam gerekiyor sözleriyle aslında Zakay'ı gerçekten de onurlandırıyordu değerli kardeşler. Ve harika olan ismiyle onu çağırıyor. Bakın bu da çok güzel. Nereden bileceksin ya kardeşim? Yaşadığın o bölgede herkesin ismini nereden bileceksin? Rabbimizin tanrılığını da öne çıkaran bir şey. Doğru mu? Bu çok çok önemli değerli kardeşler. Bakın Yeşaya peygamber bu gerçeği harika bir şekilde bizim önümüze koyuyor. 43. bölümde Yeşaya peygamber, Yeşaya kitabı 43. bölüm 1. ayetin 2. kısmı değerli kardeşler. Orada çok net bir şekilde Rabbimizin bizleri ismimizle çağırmış olmasının ne kadar harika bir anlam ifade ettiğini net bir şekilde açıklayan, gösteren bir ayet. Önce ne diyor? İlk söylediği söz. 43. 1.
1.
Ve ikinci kısımda yazıyor.
Ey Yakup soyu, seni yaratan, ey İsrail, sana biçim veren Rab şimdi şöyle diyor.
Tamam, şöyle diyor. Oradan itibaren. Şimdi bak, bakın buraya bakın. İlk söylediği söz.
Korkma.
Bak,
çünkü
korkma.
Seni kurtardım.
İlk söz ne? Korkma. Bakın, Rab bizi çağırırken de önce ne yaptı? Bizi teselli etti, değil mi? Korkma. Sonra ne diyor?
Çünkü seni kurtardım. Seni adınla çağırdım. Sen benimsin diyor.
Bakın. Korkma. Seni adınla çağırdım. Bakın değerli kardeşler, tabii ki karşı değilim ama ben bu yaşam içerisinde birçok imanlı kardeşlerle tanışma imkanı buldum. Bazılarının ismi dilim Ahmet değiştirmiş, kutsal kitaptan bir isim koymuş, Silas ismini koymuş. Tamam mı? Mehmet ismini değiştirmiş, Yuhanna ismini koymuş, Petrus ismini koymuş. Bakın, korkma çünkü seni adınla çağırdım. Senin adın ne abi? Subutay. Sana diyor mu? Subutay. Sen bundan sonra sen Petrus olacaksın. Ve bana da ismim Recep ya benim. Burada Alman kardeşler ya niye Richard koymadın diyorlar. Benim söylediğim, verdiğim yanıt şu. Rab benim ismimle ilgilenmiyor. Beni Recep olarak çağırdı. Recep olarak kurtardı. Ve Recep olarak beni kendi yüceliği için kullanıyor. Ve o gelene kadar da beni kullanmaya devam edecek. Bu son nefesimi verene kadar Rab beni kullanmaya devam edecek. Bana Rab şunu demiyor. Recep gel buraya ismin Richard olsun. Hayır değerli kardeşler. Rab Hatice'yi Hatice olaraktan çağırdı. Doğru mu? Hanna demiyor Hatice'ye. Hani uyusun diye söylüyorum. Hasan'a da Hans demiyor. Doğru mu? İsmimizle çağırması bence çok ama çok kayda değer nitelikte değerli kardeşler. Şimdi biraz gözünüze canlandırmanızı istiyorum. Hiç görmediğiniz bir kişi geliyor sizi ismiyle çağırıyor. Şaşırır mısınız, şaşırmaz mısınız? Değil mi? Yani beni tanımıyorsunuz. Ben geliyorum, Selim'in önünde duruyorum, Selim'e diyorum. Ulan bu adam da nereden çıktı? Bu adam beni nereden tanıyor? Nereden biliyor? Doğru mu? Bu gerçekten bana göre yani basit olabilir ama çok çok heyecan verici bir noktaydı. Ve eminim ki Zakay da burada yazmıyor olsa da o yüreğinde büyük bir heyecan yaşadı. Ya bu benim adımı nereden biliyor? Ya bizim Rabbimiz ismimizle bile yakından ilgileniyor ya. Böyle bir Rab ya. Bu müthiş bir olay gerçekten de. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? Rabbimizin onu ismine çağırmış olması. Bakın bu çok net. Buradaki gerçek şu sevgili kardeşler. Zakay, Rab İsa Mesih'i aramadan önce Rabbimizin kendisi onu aradığını gösteriyor. Bu çok güzel değil mi? Bakın, Zakay onu aramadan önce Rabbimiz onu arıyordu. Kutsal Söz bunu net bir şekilde aynı bölümde, 19. bölümde, 10. ayete bakın. Luka 19, ayet 10. Çok iyi bilinen bir ayet.
İnsanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi.
Evet, bulana pat diye okusun sevgili kardeşim. Beklediğim zaman siz böyle yapın. Zamanı da değerlendiririz. Yani nasıl içinizden geliyorsa bulan pat diye okusun. Kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. Bu neyi açıklıyor bize? Rabbimizin bu yeryüzüne ne amaçla geldiğini, niçin geldiğini açıklayan bir ifade, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi sözleri sevgili kardeşler. Onun için Rabbimiz kimin evine gidiyor? Bakın şimdi, Rabbimizin öyle bir kişinin evine gitmiş olmuş olması aslında Zakay olayının burada neden gerçekleşmiş olduğunu, neden bu kutsal kitapta yer aldığı gerçeğini önümüze koyuyor değerli kardeşler. Neden biz bu konuyu burada okuyoruz? Rabbimiz neden Zakay'ı evinde ziyaret ediyor, evine kendini davet ettiriyor? Biz buna baktığımız zaman, o parçayı okuduk içinde, oraya baktığımız zaman bunu çok net bir şekilde anlayabiliyoruz sevgili kardeşler. Bakın 7. ayete, ne okuduk 7. ayette? Bakın, gidip günahkar birine konuk oldu dediler. Bakın, özellikle şunun altını çizin. Günahkarın evine konuk oldu. Peki, Rabbimizin yeryüzüne geliş amacı neydi?
Kaybolan.
Günahlı olan, günahtan dolayı kayıp içerisinde olan biz canları kurtarmak için geldi. Demek ki bu olayın burada yer almış olmasının temel nedeni bu. Rabbimizin bu yeryüzüne ne amaçla geldiğinin altını önemli çiziyor. Günahkarın evine konuk oldu ifadesiyle değerli kardeşler. Onun için Rab Tanrı ne yapıyor? O kişinin evine girdiğine göre o zaman her canın yaşamına girmek istiyor. Öyle diyebiliriz pratik olarak da, değil mi? Yani aslında Subuday güzel bir nokta da aslında ben tam tersini düşünüyorum. Yani pratik düşündüğüm zaman incir ağacına çıkmak tepelerden aşağı bakmak oluyor. Ama aşağı inmek kırılmanın bir simgesi. Aslında yukarılardan aşağı inmek gerekiyor. Ama güzel bir nokta. Yani Rabbin önünde önce kırılmak gerekiyor. Bu da nereden çıktı deyip evine almayabilirdi Zakay. Meraklı giderdi. Bak daha gördüm ya nasıl bir adammış. Ha? Öyle de yapabilirdi. Ama yapmadı. Demek ki onun evine girmiş olması pratik olarak düşündüğümüz zaman Rab her canın hayatına girmek istiyor. Vahiy 3. bölümde. Vahiy 3. bölüm. 20. ayet. Vahiy 3 ayet 20. Orada ne diyor? Güzel bir ifade var. Orada diyor ki sevgili kardeşler, işte kapıda durmuş, çalıyorum. Evet, devam et.
Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz.
Bakın değerli kardeşler, Rab kapıyı çalıyor mu? Çalıyor. Bakın kapıyı kırıp da içeri girmiyor. Ama kapıyı çalıyor. Yani diyor ki aslında ben senin yüreğinin kapısını çalıyorum. Eğer sen ayette söylediği gibi kapıyı açtığında, yani yaşamına İsa'yı aldığında, o da seninle birlikte yemek yiyecek olması paydaşlığın ifadesi. O da seninle paydaşlık içerisinde olacak demektir. Doğru mu? Biz hayatımıza Rab İsa Mesih'i aldığımızda o hayatımıza giriyor ve hayatımızın efendisi olarak hayatımızda olmaya devam ediyor. Bizler buna izin verdikçe tabii ki. İzin verdikçe sevgili kardeşler. Ve hayatımıza girmekte kalmıyor ama aynı zamanda da neden hayatımıza giriyor? Necati, Rab neden hayatımıza giriyor? Amacı ne? Bizi kurtarmak değil mi? Amacı ne? Hani Yuhanna 10:10. Çok önemli, çok sık sık kullandığım ayet. Sizde yaşam. Hem de bol yaşam olsun diye geldi. Görebiliyor musunuz? Rabbimize evet dediğimizde hayatımıza giriyor. Hayatımızda girmekle kalmıyor. Aynı zamanda bize yepyeni bir yaşamın sahibi olmamızı sağlıyor. Hamdolsun. Ve ilişkide kalarak hayatımızın devam etmesini istiyor değerli kardeşler. İşte bunun için 5. ayette ne diyor? 5. ayette bugün senin evinde kalmam gerek. Bugün senin evinde kalmam gerek. Yani gelsem fena olmaz değil. Bakın böyle bir şey yok. Gelsem fena olmaz değil. Gelmem gerek. Bu çok müthiş bir ifade. Rabbimiz bu yeryüzüne gelmesi gerekiyordu. Nokta. Rabbimizin o kişinin evine gitmiş olması, günahkar olan o kişinin kurtuluşunu sağladı. Demek ki Rabbimizin de bizlerin kurtuluşu için göksel tahtını terk edip aramıza gelmesi gerekiyordu. Bu dünyaya gelmesi gerekiyordu. Bu onun açıklaması bana göre. Gelmem gerek. Gelsem fena olmaz değil. Hayır. İsa olmasaydı bir başkası olamazdı zaten. Hani diyoruz ya her zaman. Günahlıyım, günahlısın. Ruhsal kapsamda körüm, körsün. Ne ben sana, ne sen bana yol gösterebilirsin. Kör olmayan yaradan, Tanrı, Allah değil mi? Oradan biri gelmesi gerekiyordu. Kusursuz, kutsal. Doğru mu? Bu kadar açık, bu kadar net. Ancak kusursuz olan kişi bizim günahımızın bedelini ancak ödeyebilirdi. Doğru mu? Bizler bile değil mi? Zamanında değil mi? Ben çok iyi hatırlıyorum küçükken. Belki burada birkaç kez söylemiş olabilirim. Aklıma geldiği için, uyuduğu için söylemek istiyorum tekrar. Mesela kurban bayramlarında babamla kuzu almaya giderken babam çok dikkat ederdi. Boynuzunun kırık olmaması lazım. Kulağı kesik olmaması lazım. Gözü, yani hayvan dört dörtlük, yani bizim ifadeyle dört dörtlük olması lazım ki kurban kurban yerine geçsin. Doğru mu? Efendim? Dişleri. Bravo, diş bak. Çok önemli. Güzel Hatice, teşekkür ederim. Değil mi? Yani kusursuzluk çok önemli. Ya Allah'a mahsus olan bir şey kusursuzluk. Demek ki öyle bir kişi gerekiyor ki değil. İşte bu Rab İsa Mesih bırakıp göksel tahtını gelmesi gerekiyordu. O çarmıhta hayatını feda etmesi gerekiyordu. O kusursuz kan aracılığıyla günahların örtülüp, bedelin ödenip, bizlerin onun aracılığıyla aklanması gerekiyordu. Bu kadar açık, bu kadar net. Onun için gelsem fena olmaz demiyor. Gelmem gerek, benden başka kimse yok. Ancak ben gelirsem, ancak senin hayatına ben girersem, senin hayatında ben olursam eğer, işte o zaman senin bol yaşama sahip olman mümkün hale gelir. Bakın, yepyeni bir hayatın sahibi olduğumuzu söylüyor muyuz? Peki, o sahip olduğumuz hayatı, tadını şimdiden başladık mı çıkartmaya? Bir bedel karşılığı satın alındınız diyor. Bedenlerinizde Rabbi yüceldi. Sahip olduğun değerlere sımsıkı sarıl. En büyük değer onda sahip olduğun yaşamdır. Nasıl bir yaşam? Açıklamıştık önceki konuları paylaşırken. İbrahim'den söz ederken. Nitelikli yaşam dedik. Değil mi? İçi boş bir yaşam değil. Nitelikli yaşam değerli kardeşler. Ama neden Rabbimiz gelmesi gerekiyordu? Çünkü günahlı günahlı olduğu için, ruhsal kapsamda güçten yoksun olmuş olduğu için gidebilecek yeterlilikte değil. Doğru mu? Günahın getirdiği sonuç bu. Onun için Rab çıkıp gelmesi lazımdı. Bize doğru gelmesi gerekiyordu sevgili kardeşler. Onun için bakın bu gerçeği harika bir şekilde doğrulayan bir mektup var. Romalılar. Pavlos'un Romalılara yazdığı mektupta. 3. bölümde. Romalılar mektubu 3. bölüm 11. ayette diyor ki anlayan kimse yok. Tanrı'yı arayan kimse yok. Ama buna rağmen bakın Tanrı'yı arayan kimse yok. Ama buna rağmen günahlıyı arayan, sizi arayan Rab Tanrı. Biz onu aramıyoruz ama o bizi arıyor. Eğer o gelmemiş olsaydı, o bizi arayıp bulmamış olsaydı değerli kardeşler, gerçekten de kurtuluşumuz mümkün olmazdı. O gelmesi gerekiyordu ki biz ona gidebilelim. Bakın, onun gelmiş olması aslında bizim ona gitmemizi sağlıyor. Bu harika değil mi? Hani hatırlayın bir ayet var. Önce o sizi sevdi diyor. Bakın çok önemli. Önce o bizi sevdi. O zaman övünme ben Rabbi çok seviyorum diye. Aslında sevdiğine inanıyorum tabii de. Ama neyim ya? O seni çok sevdiği için sen onu seviyorsun. Yani onun seni sevmiş olmasının sonucudur onu sevmiş olman. Onun bu yeryüzüne gelmiş olmasının sonucudur senin ona gidebilmen. Yoksa mümkün değil, Tanrı'ya ulaşmak mümkün değil. Ama İsa Mesih aracılığıyla yeryüzüne gelmiş olması benim de ona gitmemi mümkün hale getiriyor. Bu harika müthiş bir şey değerli kardeşler. Gerçekten de müthiş bir şey. Bunun en güzel örneği nerede değerli kardeşler? Adem'le Hava günaha düştüklerinde. Değil mi? Adem'le Hava günaha düştü. Onlar harekete geçip Tanrım biz yanlış yaptık bizi bağışla demeleri gerekirken ne yaptı? Tanrı onların peşine düştü. Dedi ki neredesin? Yaratılış kitabı 3. bölümde. Neredesin? Bakın değerli kardeşler bunu her zaman söylüyorum. Başladık bu yaratılış kitabına. Bu neredesin sorusu bugün hala geçerli bir soru. Bugün Rab hala tüm insanlığa diyor ki neredesin Selim'e? Hatice, Enver, İbrahim, Necati, Subutay, Recep neredesin Meryem? Nasıl bir noktadasın? Neler yapıyorsun? Yüzün Tanrı'ya dönük mü? Yoksa sırtın mı Tanrı'ya dönük? Neredesin? Neredesin? 3. bölüm 11. ayet. Yaratılış kitabı 3. bölüm 11. ayet. Demek ki neredesin sorusu iki şeyi önümüze koyuyor. Birincisi ne durumda olduğunu sana gösteriyor. Günahlısın ve günahtan dolayı güçten yoksunsun. İkinci neden de neredesin sorusu Rab Tanrı'nın Recep'e olan sevgisini gösteriyor. İnsana olan sevgisini gösteriyor. Neden? Burada her zaman vurguladığımız gibi. Çünkü ne yazıyordu? 1. Timoteos 2. bölüm 4. ayette o bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. Bütün insanların kurtulmasını istemiş olduğu için. Çünkü hiç kimsenin günahtan dolayı yok olup gitmesinden yana değil. Hezekiel'i hatırlayın, değil mi? 33. bölümde, 11. ayette. Defalarca burada kullandığım ayet. Sanma ki Tanrı kötü adamın ölümünden yana. Kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından yanayım diyor. Dön diyor, dön. Dön. Bana düşen dönmektir. Ona düşen kurtarmaktır. Dönmedikçe otomatikman kurtuluş olmuyor sevgili kardeşim. Evet. Aslında hepimiz burada pratik olarak düşündüğümüz zaman Zakay gibi boydan yoksun, yani günahtan dolayı güçten yoksun. Öyle düşünelim pratik. Boydan yoksun. Yani bizler de günahtan dolayı eksik demek, günahtan dolayı güçten yoksun varlıklarız. Neden? Romalılar 3:23. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Nokta. Günahın getirdiği sonuç bu sevgili kardeşim. Onun için her birimiz boydan yoksun olan bir kişi toplayabilir mi elmayı? Toplayamaz değil mi? Yani bu neyi gösteriyor bize? Pratik olarak düşündüğümüz zaman yüceliğe erişmek mümkün değil. Güçten yoksun olduğumuz için o yüceliğe erişebilmemiz kendi başımıza mümkün değil sevgili kardeşler. Onun için günah bizleri Tanrı'nın yüceliğinden yoksun bırakıyor. Ne yapıyor? Neden yoksun bırakıyor? Çünkü hareket mekanizmamızı bozmuş olduğu için. İşte Yeşaya 59 ayet 2. Yeşaya 59 ayet 2. Suçlarınız sizi Tanrı'dan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü nokta nokta nokta yüzünü göremez, sesini işitemez oldunuz. Neden dolayı? Günahtan dolayı. Neden Tanrı işitmiyor? Günahtan dolayı. Doğru mu? İşlediğin suçtan dolayı değerli kardeşler. Bu pratik olaraktan düşündüğüm zaman ben yıllar önce burada bu örneği vermiştim. Ben yaşadığım kendi örneğim, bizim komşunun makinesi bozulmuştu, çamaşır makinesi de. Ötüyordu böyle o hani eski tip makinelerden, hatırlarsınız belki. Makine, şimdi elektrikçi olduğum için hadi bakalım dedik, baktık ettik, elektrik geliyor, her şey yerli yerinde yapıyor ama dönmüyor. O merdaneli eski makinelerden yapıyor, dönmüyor. Oraya baktım, buraya baktım abi, hayret. Bir de ters çevirdim, şimdi altta devamlı su olduğu için pas yapmış. Yani o dönmeyi sağlayan ince bir uzun metal demir var. Somun. Somun paslanmış, paslanmış. Koskoca mekanizmayı durduran küçücük bir pas. Hani bizim var ya, ya ufacık bir günah. Bir de yalanı bile pembe, kırmızı, beyaz. Değil mi? Kuyruklu, kuyruksuz. Değil mi? Yani küçücük bir pas koskoca mekanizmayı durdurmuş vaziyette. İşte o senin küçük gördüğün günah, önemsemediğin o suç senin hareket mekanizmanı ortadan kaldırıyor. Suçlarınız, günahlarınız sizi Tanrı'dan ayırdı. O yüzden onun yüzünü göremez, sesini işitemez oldunuz. Eğer değerli kardeşler bir şeyden yoksunsan, eğer eksiksen, o zaman senin erişebilmen mümkün değil. Demek ki bizler eksik varlıklarız, Tanrı'nın önünde güçten yoksun, boydan yoksun varlıklarız. Yani o boyu oraya bağlamaya çalışıyorum pratik olaraktan. Tanrı ne yapıyor? Geliyor, ismiyle çağırıyor. Ama o kişisel ilişkiyi kurabilmek için önce ne yapmak gerekiyor? Başlangıcı Subutay yaptı. Yukarı çıkmak gerekiyor diyor. Ben dedim ki tam tersine, yukarıdan aşağı, yani kırılmak gerekiyor değerli kardeşler. Kendini onun önünde alçaltman gerekiyor. 6. ayette okuduk. Zakay hızla aşağı indi. Ve sevinç içinde İsa'yı evine buyur etti. Yani sevinç içerisinde ne yapıyor? Zakay yüreğini Rab'be açıyor. Bu kişinin her şeyi neydi? Varı yoğu paraydı sevgili kardeşler. Sürekli alan ve insanları acımasızca yontan biri. Ama içten değişim gerçekleştikten sonra, yani iman edip o içteki değişim gerçekleştikten sonra ne oldu? Ne oldu? Tamam, yitirdi, çok doğru. O zaman diyebilir miyiz? Alan biri veren durumuna geldi. Okuduk ya. Hep bana Rabbena diyen adam vermeye başladı. Hem de fazlasıyla verdiğini görüyoruz. Doğru mu okuduk? O şekilde okuduk değerli kardeşler. Neyin sonucu? İman etmiş olmanın sonucu. Yani değişmiş olmanın sonucu olarak değerli kardeşler. Demek ki İman edenin yaşamı değişmiş bir yaşamdır. Onun için söylüyorum. İman edenin hayatı değişmiş bir hayat. Bakın nasıl değişti? 8. ayeti okur musun lütfen? 8. ayet.
Abla okursa daha sağlıklı olabilir. Açık kelam önünde.
Tamam.
Zakay ayağa kalkıp Rab'be şöyle dedi. Ya Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa 4 katını geri vereceğim.
Bakın burada çok önemli bir şey var. Alan bir adam diyor ki haksızlıkla bir şey aldıysam, ki yasaya göre çıkış kitabına bakarsanız 22. bölüme, yanılmıyorsam 22. bölüm olacak. 22. bölüme baktığınız zaman orada bunu net bir şekilde görebiliyoruz. 1. ayette görebiliyoruz. 4. ayette, 7. ayetlerde bunları görebiliyoruz. Yani haksızlıkla bir şey aldıysak, diyelim ki öküzden bahsediyor, onun 4 katını eğer canlıysa. Ama onu sen yediysen ya da öldüyse 4 katı, yediysen 4 katı, ama eğer o hala yaşıyorsa o zaman 2 katını vermen gerekiyordu. Yani yasaya göre doğru olanı yaptı mı? Yaptı. Ama bu yasaya göreydi yapması gereken. Ama bunun asıl değiştiğini gösteren ne? Bana göre, bakın değerli kardeşler, o ayeti tekrar oku Hatice.
Zakay ayağa kalkıp Rab'be şöyle dedi. Ya Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa 4 katını geri vereceğim.
Şimdi 4 katı yasaya göre olması gerekendi. Ama malımın yarısını vermek değişmiş olmanın sonucu. Bu da onun iman ettiğini gösteriyor. İman yaşamı çok yaşa. Rab'de yaşa sevgili Hatice. Evet, 4 katı yasanın gereğiydi. Ama malının yarısını vermiş olması, bu da onun gerçek anlamda değiştiğini gösteriyordu değerli kardeşler. Onun için Tanrı'nın gözünde o çok daha büyüdü bu hareketiyle. Bunu Matta 23'e baktığımız zaman, Matta 23. bölüme ve Luka 14. bölüme, hem Matta 23'ün 12. ayeti ve Luka 14. bölümün 11. ayeti bize diyor ki, kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecek diyor. Bu adam kendini alçalttı. Rab onu onurlandırdı. Yepyeni bir yaşam vermekle. Bu müthiş bir şey var. Demek ki önce yukarıdan aşağı inmek gerekiyor. Önce kırılmak gerekiyor. Önce gerçekten o hani fahişe hayat kadınının gelip en değerli olan parfümünü insanın ayakları dibinde kırması, ayaklarını gözyaşlarıyla yıkaması, saçlarıyla kurulaması onun kırıldığını, tövbe ettiğini gösteriyordu. Aynı şekilde bunun yukarıdan aşağı inmesi pratik olarak da onun tövbe ettiğini gösteriyor. İman ettiğini gösteriyor sevgili kardeşler. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecek. Ve bunun kanıtını nerede görüyoruz? Bakın 9. ayete. Ne diyor 9. ayet? Selim'e buldun mu?
Evet. İsa dedi ki, bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da İbrahim'in oğludur.
Amin. Bu ev ne demek? Bu yürek. Rab yüreğimizin kapısını çalıyor ya. Bizim hayatımızın merkezi burası. Bu yürek diyor, bugün kurtuluşa kavuştu. Demek ki İsa Mesih'e iman etmek ne getiriyor? Kurtuluş sevinci. Amin. İsa Mesih'e evet demek bize kurtuluş sevinci getiriyor. Ve yürekte değişim yaratıyor. Demek ki Mesih'te kurtuluş değişim yaratıyor. Kutsal kitapta Haberci Pavlos Kolosalara yazdığı mektupta bunu kullanıyor. Bu ayeti de defalarca kullanmışımdır. Çok seviyorum. Benim de hatta demiştim sizlere olan duam bu yönde. Diyor ki Kolosalar 1.10'da Rabbe yaraşır biçimde yaşamanız, bakın bu çok önemli. Rabbe yaraşır biçimde yaşamanız, onu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte bakın. Her iyi işlerle kurtulmadık. Ama iyi işler kurtuluşumuzun bir sonucu. İyi işte meyve vererek, bakın burası çok önemli. Rabbi tanımakta ilerlemeniz. Bakın ilerlemek. Bizim hayatımız böyle bir hayat olması lazım. Rabbi tanıma yönünde adımlarımızı atmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Demek ki iyi işler iman hayatından koparılıp atılamaz. Ama iyi işler temeli oluşturmuyor. Nedir temeli oluşturan? İman. 2.8.9. Efesler 2.8.9. İmanla kurtuldunuz. İnayetle kurtuldunuz diyor. İmanla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil. Tanrı'nın armağanıdır. Kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir. Nokta. Demek ki kurtaran iman. Temel iman. Peki madem ki temel iman, onun getirisi ne, sonucu ne? İyi işler. O zaman değerli kardeşler şöyle diyebiliriz. Çok net ve açık bir şekilde. İman kök. Meyveler bizim iyi işlerimiz. Neyin sonucu? İmanın bir sonucu. İşlerle kurtulmadık, imanla kurtulduk ama iyi işlerde imandan sonra hayatımızda yansıması, görünmesi gerekiyor. Efesler 2. bölüm 10. ayette diyor ki, bizler Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. İyi işler yapmak üzere. İyi işlerle kurtulmadık ama iyi işler için kurtulduk. Doğru mu? O zaman daha önce günahlı olmaktan kaynaklanan nedenden dolayı kötülüğe, kötü işlerin peşinden koşarken değil mi? Şimdi iyi işlerin peşinden koşuyoruz değil mi? O zaman gelin iyi işler yaparak Rabbe onur ve yücelik getirelim. Aldığımız her karar, attığımız her adım Rabbe yücelik getirecek nitelikte olsun. Amin.